Esir Şehrin İnsanları, Kemal Tahir.
Ayrım 36.
Biz üzülüyoruz birader. Vallahi billahi yüreğim kan ağlıyor. Lakin ne halt edeceksin? Siz memleketin aydın, soylu, mert bir evladısınız. Düşmez kalkmaz bir Allah. Kul beşerdir, şaşar. Aldatıldığınıza eminiz. Bunu kesinlikle biliyoruz. Fakat böyle inkarda inat ederseniz her şey mahvolur. Dost zannettiğiniz reziller birkaç tokat yemeden olanı biteni söylediler. Hem de bütün suçu size yükletmek şartıyla. Kendinizi boş yere tehlikeye atıyorsunuz. Paşa Hazretleri'nin özel emirleri var. Size ayrıca selam ilettiler. Kamil Bey oğlumuza selamlarımızı söyleyin. Gerçeği gizlemesin. Padişah Efendimiz'i de memnun ederler. Haklarında hayırlı olur buyurdular. Çağırdılar da. Bana yüz be yüz tembihlediler. Allah ömürler versin. Beni severler. Sesini alçalttı. Size namusum üzerine söz veriyorum. Harp divanına gönderilmeden salıverileceksiniz. Biraz susup karşılık bekledi. Kamil Bey korkmuş hayvan gözleriyle yüzüne bakıyordu. Yüzbaşı ödevi sebebiyle bu bakışları çok görmüş, anlamını iyice öğrenmişti. Bunlar çok defa dayanmanın çökmek üzere bulunduğuna işaretti. Sesini biraz daha yumuşattı. Biz de vatanımızı, milletimizi, dinimizi, padişahımızı seviyoruz. Vatanın bugünkü haline vallahi bizim de yüreğimiz kan ağlıyor. Benim ölmemle vatan kurtulacak olsa kendimi denize atmazsam namerdim. Askerlik şerefim üzerine söylüyorum. Lakin bugünkü gün boğuşmak divaneliktir. 3,5 baldırı çıplak eşkıya Almanya İmparatorluğunu yenen devletlere karşı durabilir mi? Zaten Anadolu'daki haydutlar baş kaldırmamış olsaydılar hükümetimiz İngiltere ile anlaşıp işleri kolayca düzeltecekti. Amerika ne demiş? Geçen gün gazeteler yazdı. İçinizi düzeltiniz. Sizin mandamızın altına alayım. Demiş gavurdan iyilik de işte bu kadar olur. Mustafa Kemal dedikleri herifi siz tanıyor musunuz? Hayır. Sarhoşun biridir. Eğer elinden bir iş gelseydi yarım milyonluk ordularımızı çöllerde esir vermezdi. Osmanlı ordusu bugüne kadar onun gibi yeteneksiz bir başka kumandan yetiştirmemiştir. Efendimizin veliahtlıkları sırasında yaveriydi. Aptallığını görmüşler de def edileyi vermişler. Zaten başka delil de istemez. Bir avuç serseriyle dünyaya meydan okumasından belli. Çakırcalı eşkıyası bile ondan daha akıllıydı. Baksanıza birbirlerini yemeye başladılar. Çerkezeten Bey'in isyanı nedir? Kamil Bey büyük bir korkuyla boğuştuğu halde yavaş yavaş sorgu yargıcının kendisine adeta yalvardığını fark etti. Şaşırdı. Biraz toparlandı. Benim askerliğe aklım ermez efendim. Kendilerini de zaten tanımıyorum. Tanımadığın iyi. Tanıyıp da ne olacak? Bir kahve içer misiniz? Hayır, teşekkür ederim. Ne zaman canınız isterse sıkılmayın, söyleyin. Ben sigara kullanmıyorum. Serbestsiniz, içebilirsiniz. Sizi böyle gördükçe vallahi yüreğim parçalanıyor. Biz de insanız. Biz de çoluk çocuk sahibiyiz. Budala bir hareketle birisini aldatmış gibi ellerini uyuşturdu. Paşa Hazretleri pek memnun olacaklar. Haydi söyleyiniz de çocuk yazı versin. Arzu buyurursanız siz kendiniz yazın, daha iyi. Yazıcı bu tuzağa alışık olmalı ki kalemle kağıdı uzatıvermişti. Kamil Bey istemediği bir işi zorla yapabilirlermiş gibi ellerini yumruk haline getirerek geri çekti. Ne yazayım efendim? Nedime isimli kadının hasta olduğundan söz edip sizi aldatarak belgeleri size verdiğini. Sandığı bana Nedime Hanım vermedi. Ya kimden aldınız? İdarehaneye tanımadığım birisi getirdi. İçinde ne olduğunu söylemedi. Bizim gazetenin okuyucularındanmış. Acele bir iş için Edirne'ye gidecekmiş. Kuru üzümü hasta kızı için almış. Gülcemal vapurunda birisine rica ederseniz sevabına götürür. İnebolu'daki bakkal Rıza Efendi'ye teslim eder dedi. Ben de yolumun üstü. Sorgu yargıcı can sıkıntısıyla gülümsedi. Şimdi siz benim yerimde olsanız bunlara inanır mısınız beyim? Kamil Bey karşılık vermedi. Yalanın pek fena uydurulmuş olduğunu kendisi de anlıyordu. Bereket versin ki herif ısrar etmedi. Pekala, öteki meseleye geçelim. Ararat vapuru işinde Nedime Hanım'ın çevirdiği dolaplar. Cephanelere o kaçırmış. Bunu olsun inkar etmeyin. Hayır, bu işten de Nedime Hanım'ın haberi yok. Elimizde deliller varsa? Olamaz. Kumpanyanın direktörüne sorarsanız doğrusunu söyler. ben direktörü bir rastlantıyla tanımıştım. Böyle bir navlun anlaşmazlığı olduğunu haber aldım. Gemide cephane olduğunu ben de bilmiyordum. Şimdi sizden istiyorum. İlaç, hastane avadanlıkları yüklenmişler, dediler. Araya girdim. Direktör beni kırmadı. İlk pazarlığa razı oldu. Siz istediğiniz kadar suçu üstünüze alın. Bizce her şey açık. Siz ilaç diyorsunuz, biz cephane olduğuna eminiz. İlaç bile gönderilse eşkıya sürüsüne, padişah düşmanlarına yardım etmek suçtur. Ben ilaç göndermenin suç olduğunu kestiremedim. Fransız direktör de galiba aynı fikirdeydi. Yabancıların ne düşündüğü bizi hiç ilgilendirmez. Onlar tavşana kaç, tazıya tut derler. Kârlarından başka bir şeye bakmazlar. Biz meselemize gelelim. Cephane yüklü vapurun yola çıkmasını Nedime adlı kadının sağladığını inkar mı ediyorsunuz? Böyle bir şey olmadı ki inkar edeyim. Bu söz yukarıdan aşağı yalan, iftira. Şahit isterseniz La Française şirketi direktörüne sorabilirsiniz. Gerekirse elbet soracağız. Şu Nedime denilen kadının hayasızlığını bir türlü hafsalam almıyor. Ne yırtık karıymış. Sen kalk, elin gavuruna git. Hiç mi utanmadın? Sende din iman hiç mi yok? Böyleleriyle ahbaplığı, size doğrusu yaraştıramıyoruz. Orası gene sizin bileceğiniz bir iş. Benden size ailenizi, çocuğunuzu bir kere daha hatırlatmak. Evladınızı düşünün. Doğruyu söyleyin de kurtulun. Doğru bu. Pekala, yaz bakalım evlat. Nedime denilen kadının Ararat vapuru işiyle hiçbir ilintisi olmadığını, belgelerle dolu sandığı, Nedime'den almadığını, Nedime'nin ve kendisinin dün adaya hiçbir surette gitmediğini, Ararat vapuru işinde Kamil Bey'e sordu. Direktörü nerede tanıdınızdı? Bir akrabanın salonunda. Peki, ne yazdınız? Ararat vapuru işinde, işinde rastlantıyla tanıdığı kumpanya direktörünü kendisi giderek vapuru ucuz navlunla yola çıkarmaya sağladığını, içinde silah olduğunu bilmediğini, ilaç olduğunu bildiğini, ilaç yollamanın da suç olabileceğini kestiremediğini, böyle mi ifadeniz? Gerçek bu. Şayet ben yalan söylediğinizi ispat edersem, imkanı yoktur. Çünkü ben doğruyu söylüyorum. Bakınız, son pişmanlık fayda vermez. Size son defa kardeş öğütü. Doğru söyleyecek misiniz? Doğruyu söylüyorum. Peki, günah benden gitti. Yazıcıya döndü, kasılarak emretti. Öteki zanlıyı getirsinler. Kamil Bey'in ağzı birdenbire kupkuru oldu. Demin Şeytan Adası'nı düşündüğü zaman korkunun en dehşetlisini duyduğunu sanmıştı. Oysa yanıldığını anlıyordu. Asıl şimdi dehşete kapılmıştı. Hem de öylesine bir dehşet ki neredeyse dişleri birbirine vuracak, var kuvvetiyle açtığı gözlerini kapıya dikerek içeriye gebe bir kadının, artık öteki zanlı diye anılan Nedime Hanım'ın girmesini bekledi. Soba keyifli çatılarla hamarat hamarat yanıyordu. Oda fırın kadar sıcaktı. Saniyeler Kamil Bey'e asırlar kadar uzun geldi. Demek Nedime bacıyı tutuklamışlardı. Deminden beri kendi kendine söylemeye bile cesaret edemediği bu felaket demek nihayet gelip çattı. Öyleyse o da Nermin'i, Ayşe'yi düşünerek Kamil Bey'i kurtarmaya çalışıp kendini fedaya razı olmuştur. Aman ya Rabbi. Ahmet bir süngülü erin önünde içeri girdi. Daha doğrusu Kamil Bey içeri sokulan bu sarsak, budala, perişan yaratığın hemen her zaman neşeli, şık Ahmet Bey olduğunu tanıyamadı da bundan şüphelendi. Ahmet'in gözlerinde doldurulmaz bir boşluk vardı. Kamil Bey nedense iğrenme duydu. Yüzbaşı kalın bir sesle çıkışır gibi sordu. Ahmet, bu adamı tanıyor musun? Ahmet bakmadan karşılık verdi. Evet. Kamil Bey senin yalan söylediğini ileri sürüyor. Anadolu ile yapılan haberleşmeden, hele dün Gülcemal vapuruyla gönderilmek istenen belgelerden Nedime'nin haberi yokmuş. Ahmet sesini çıkarmadı. Yüzbaşı biraz bekledikten sonra nefretle çıkıştı. Sana soruyorum hayvan. Var efendim. Nedime'nin haberi var mı? Evet. Silah yüklü gemiyi direktörle görüşüp yola çıkaran da Nedime değil mi? Evet. Kamil Bey fazla sabredemedi. Bağırarak yerinden fırladı. Ahmet, ne yapıyorsunuz? Sorgu yargıcı da zıplamıştı. Susunuz. Susun, sonra fena yaparım. Kamil Bey duymadı bile. Ahmet'e bu sefer alçak sesle sordu. Nasıl oluyor da? Susun diyorum. Bu derece namussuz bir yalanı söyleyebiliyorsun. Hey, bana bakın. Kocası mahpusta, kendisi gebe. Hey, sana söylüyorum. Kamil Bey, dev gibi vücudunun bütün eziciliğiyle herife döndü. Gözlerinde öyle bir anlam vardı ki, sorgu yargıcı, bütün ufak tefek insanların, boylu postlu insanlar karşısında kapıldıkları, hatırı sayılır korkuya tutuldu. Susuverdi. Kamil Bey, tekrar Ahmet'e baktı. Sesini yükseltmeden sözüne devam etti. Hapisteki kocasını besleyebilmek için Bağbali yokuşunda sürünen bir zavallı gebe kadına iftira etmeye utanmıyor musun? Bir de ona deli gibi aşık olduğunu söylüyordun. Aşk bu mudur? Bu çirkef hal. Bu aşk lafını nereden çıkardığına kendisi de şaşarak sustu. Bu sözlerle Nedime Hanım'ın namusuna leke sürebileceğini bile düşünmüyordu. Yalnızca bir tek maksadı vardı. Nedime'yi ele vermemek. Karşısına tanıdığı bir insan kılığında çıkan bu etten kemikten alçaklığı durdurmak. Büyük umut bağladığı bu yüzleştirme sahnesinin böylece berbat edilmesi, bir de yumuşak bir adam tesiri yapan Kamil Bey'in bir anda dikilmesi yüzbaşıyı şaşırtmıştı. Dünyanın bütün erkekleriyle kadınları gibi cinsel ilintileri, hele bunların gizli kapaklı olanını sorgu yargıcı da dehşetli merak edivermişti. Hiç istemediği halde farkına varmadan Kamil Bey'e yardım etti. Aşk da ne demek oluyor? Kamil Bey, Nedime Hanım'ı bile inandıracak bir kolaylıkla anlatmaya başladı. Bu adam Nedime Hanım'ı kızken tanımış. Daha İhsan'la evlenmeden önce. Nedime Hanım, İhsan'ı beğenip evlendikten sonra uzun zaman ortadan kayboldu. İhsan hapse girdi, Nedime Hanım yalnız kaldı. Ahmet bunu fırsat bilerek kadına eski tutkunluğunu hatırlattı. Fakat gene aynı olmaz karşılığını aldı. Demek ki gurur meselesi yaparak kin beslemiş. Ben kendisini mahpus bir okul arkadaşına yardım fikriyle hareket ediyor sanıyordum. Yazıklar olsun. Kadının kocası bilir mi bu işi? Hayır, İhsan bunu bilmiyor. Nedime Hanım'ın Ahmet'ten çekinmesini bir türlü anlayamıyordu. Meseleyi ben de geçenlerde tesadüfen öğrendim. Biraz içmiştik. Uygunsuz lakırdılar söylemeye başladı, ayıpladım. Durunuz, o gece müthiş bir laf daha söylemişti. Ben İhsan'ın yerinde olsam Nedime gibi kadını dışarıda yalnız bırakmazdım. Bıraksam bile kıskançlıktan geberirdim dedi. Başına böyle bir iş gelse ne yapardın diye sordum. Nedime'yi mahkum ettirirdim dedi. Şimdi galiba aklına koyduğu bu alçaklığı yapmaya çalışmaktadır. Harp divanını yani Osmanlı ordusunu bu kirli işe alet etmeye yelteniyor. Kamil Bey birdenbire Ahmet'e döndü. Öyle değil mi efendi? Diğerleri de aynı zamanda bakmışlardı. Hiçbir karşılık alamadıkları, bir kıpırdanma olmadığı halde aynı zamanda aynı dehşete kapıldılar. Ahmet, etüden yeni çıkmış bir hasta elbisesi gibi bumburuşuk çarpık çırpık ayakta duruyor, gözlerinden sel gibi yaşlar akıtarak ağlıyordu. Elleri öne doğru sarkmıştı. Yaşlar sapsarı aptal yüzüne yağlı bir muşamba manzarası veriyordu. Seyirciler manzaraya daha da iğrençlik veren bu korkunç sessizliği bozacak bir iç çekmesi ya da bir hıçkırık beklediler. Adamın hali düşüp de bir yeri fena halde acıyan küçük çocukların ağlayıp dururken tıkanıp nefessiz kaldıkları sırayı hatırlatıyordu. Kamil Bey de suyun dibinde kalmış gibi ciğerlerinin havaya ihtiyacıyla sıkıştığını duydu. Ahmet öylece ağlamayı sürdürüyordu. 5 günden beri aralıksız süren işkencelerin dayanılmaz acılarıyla içine düşüldüğü ihanet batağının rezilliğini nihayet Kamil Bey'in karşısında birdenbire kavramıştı. Fakat yüzbaşı ancak tiyatrolarda görülen manzarayı bir sevda buhranı sandı. Bir karı uğruna saçlı sakallı bir erkek hiç ağlar mı diye düşündü. Zaten her istediğini söyleyerek işini kolaylaştırdığı halde Ahmet'ten onun dayanıksızlığından iğrenmişti. Elini sallayarak bağırdı. Ayıp yahu. Yeter be adam. Ahmet başını zorlukla bu sese çevirdi. Sorgu yargıcı hışımla sordu. Doğru mu Kamil Bey'in söyledikleri? Gene korkunç bir sessizliğin içinde karşılık beklediler. Neden sonra toprak altından gelen deprem humurtularını andıran bir ses başladı. Bu bağırsak gurultusu ile balgamlı gırtlak kırıltısını bir arada hatırlatan iğrenç, pis, yapışkan bir sesti. Nihayet salyalarla karma karışık dışarıya uğradı. Sanki yalnız bu odayı değil, bütün gökyüzünü kapladı. Ben namussuzum. Ben namussuzum biriyim. Sonra yüzünün üstüne yere kapaklandı. Vücudu bir zaman kıvrandı, kolları tersine döndü, yumrukları sıkıldı. Ağzından beyaz bir köpük salıvererek katıldı kaldı.
Ayrım sonu.